Ayrım 38, sayfa 347. Palet ve taretleriyle ilk bakışta yaygın olarak kullanılan savaş tanklarına çok benziyorlar. Tek farkları çok daha yüksek olmaları. Bizim ihtiyacımız olan 25 tam teçhizatlı piyade ve 3 mürettebatı alacak kapasitede bir personel taşıyıcı. Tareti döner tipte ve 50 kalibrelik ağır makineli tüfek ve bomba atarıyla donatılmış olacak. Zırhı tüfek ve ağır makineli ateşine karşı korunaklıdır. Karada saatte 40 kilometre hız yapabilir. Denizde yaklaşık 15. Bunlardan birkaç tane bulabilir misin bize Dave diye sordu Hazel. Fabrika çıkışı bulmak oldukça zor olabilir. Fakat birkaç yıldır kullanılmakta olan ve gayet iyi durumda bir iki tane bulacağımdan eminim. Güney Kore, Tayvan, Endonezya ve Uzak Doğu'daki birkaç ülke daha bunlardan kullanıyor. Bu ülkelerden biriyle anlaşabileceğimi sanıyorum. Hazel, Hector ve Paddy'ye baktı. Bize kaç tane gerekecek? Tamamen habersiz yakalayabilirsek ve karaya 50 adam çıkartırsak, onlar yeniden bir araya gelene kadar kasabayı bir gün elimizde tutabiliriz, diye cevapladı Hector. İki ASA iş görür. Hata ya da kazaya hiç pay bırakmıyor, diye itiraz etti Paddy. 3 araç ve 75 adam tüm olası durumlar karşısında yeterli olur. Paddy hep yere sağlam basar diyerek Paddy adına açıklama yaptı Hector. Yavaş giderim ama en azından hayatta kalıyorum. Paddy sırıtarak Hector'a cevap verdi. Dave lütfen Paddy için 3. ASA'yı da buluver. Onun hayatta kalmasını istiyoruz. Hazel de onlarla birlikte gülmeye başladı. Onun gücüne ve dayanıklılığına hayranım diye düşündü Hector hoşnut bir halde. Yeniden canlandı, gülebiliyor, daha yapıcı düşüncelere yer açmak için acısını bir kenara itebiliyor. Acısını hiç unutmayacak ama onu kontrol altında tutabiliyor. Eğer hem zaferi hem de felaketi göğüsleyebilir ve bu iki sahtekara da eşit davranabilirsen. Sanki Rudyard Kipling bu dizeleri Hazel için yazmış. Dipnot Rudyard Kipling'in Eğer adlı şiirinin iki dizesi, Emre Kongar'ın çevirisinden alınmıştır. Hector yeniden ciddileşti. Sanırım Çinli tasarım mühendislerini arayarak Goose'un gövdesinde ne gibi değişiklikler yapmak istediğimizi bildirme noktasına geldik dedi. 5 gün sonra 3 mühendis Golden Goose'a ait tüm çizimleri içeren büyük siyah silindir kutularla beraber geldiler. Müşterinin ne istediğini tam olarak anladıklarında, Hazel'ın onlara sağladığı çalışma ortamında yoğunlaşarak çalışmaya başladılar. 10. gün yeni tasarımlarını sunup görüş almak üzere ortaya çıktılar. Geminin kıç tarafında üst güverteye en yakın gaz kargo tankı bir uçak hangarı kadar büyük bir başka hacime olacak sahipti. Tasarımcılar gizli bölme oluşturmak amacıyla bu bölümü geminin kalanından ayırmışlardı. Sonra bu alanı yanlamasına 3 bağımsız kata böldüler. En üst kat, mühimmat ve ateşli silahlar gibi hızlı bir biçimde çıkarılması gerekecek askeri malzemelere ayrılmıştı. Daha küçük ölçekli, 2,5 metrekarelik bir kabin koyarak içine çift katlı dar bir ranza yerleştirdiler. Dar bir koridordan ulaşılan birer duş ve tuvalet bölmesi koymayı da ihmal etmediler. Bu kabin Hector ve Hazel tarafından kullanılacaktı. Bitişik bölmede 3 adet ASA için park yeri bulunuyordu. Tam tepesindeki sürgülü tavan açılarak araçlar hidrolik bir vinçle güverteye çıkartılacaktı. Bu vinç seyyar köprüye monte edilecek ve her seferinde tek bir ASA'yı taşıyarak geminin yanından suya indirebilecekti. Sürgülü çatı açıldıktan 15 dakika sonra 3 ASA da denize indirilecekti. Her biri taşıdıkları ağır silahlı 25 kişiyle birlikte saatte 15 kilometre hızla sahile doğru yol alacaktı. Gizli bölmenin 2. katı adamların yaşam ve uyuma alanlarını, yemekhaneyi, duş ve tuvaletleri içeriyordu. Tüm alanlara sürekli temiz hava sağlayan havalandırma ünitesi de bu kattaydı. Bu kata ayrıca herkesin bir araya gelerek oradan görev yerlerine dağılacakları bir içtima salonu da eklenmişti. Mutfaklar ve yiyeceklerin saklandığı soğuk hava odaları en alt kata konuşlandırılmıştı. Ancak bu kattaki alanın büyük bir kısmını operasyon takip odası ve elektronik donanımlar işgal edecekti. Üzerlerindeki geminin her tarafı kapalı devre televizyon kameraları ve dinleme cihazları ile donatılacaktı. Geminin karinadan köprüye kadar buradan kontrol edilemeyen veya izlenemeyen hiçbir noktası olmayacaktı. Kameralardan birisi kaptan köprüsünün üzerindeki kısa anten direğine monte edilecekti. Takip odasında bulunanlar bu kamera sayesinde geminin çevresini ve ufkunun panoramik görüntüsünü izleme olanağı bulacaklardı. İkinci kattaki toplantı salonundan başlayan bir dizi tünel ve merdiven her tarafı ağ gibi saracaktı. Bu kecikler çok akıllıca bir şekilde bölmelerin arkasında inşa edilecekti. Böylece adamlar kimseye görünmeden geminin her tarafına hızlı bir şekilde ulaşabilecek ve gerektiğinde gizli kapaklardan dışarı çıkıp hazırlıksız yakaladıkları düşmanları etkisiz hale getirebileceklerdi. Operasyonun beş kurmayı Hazel, Paddy, Dave Imbiss, Tarık ve Hector uzun toplantı masasında üç Çinliyle karşı karşıya oturmuş, planlanan yerleşimin avantajlı ve kusurlu yönlerini tartışıyorlardı. En çok önem verdikleri konuların başında gizli bölmelerin ses yalıtımıydı. Metal duvarlar arasında yaşayacak olan 125 kişi sadece ortalığı dolaşarak bile ciddi bir ses üretebilirdi. Bu sesler düşmana varlıkları ile ilgili ipucu verebilirdi. Tavanlar, bölmeler ve özellikle güverteler ses geçirmez poliüretan malzeme ile kaplanmalıydılar. Gizli alandaki hareketli her parçanın fırınların kapakları ve buzdolapları, hatta musluk ve sifon mekanizmalarının sesi bile tamamen bastırılmalıydı. Herkes kağıt tabaklardan yemek yiyecek, plastik bardak, çatal ve kaşık kullanacaktı. Böylece metal ve seramik şıngırtısı olmayacaktı. Yumuşak tabanlı botlar giyilecekti. Sessiz gemi emri verildiğinde sadece gerektiğinde o da fısıltıyla olmak koşuluyla konuşulacaktı. Tüm elektronik ekipman susturulacak ve operatörler geminin diğer taraflarındaki sesleri duymak için kulaklık kullanacaklardı. Bitişik kargo tanklarının gaz sirkülasyon pompaları nöbetleşe çalışarak geminin ortasından gelecek bütün sesleri bastıracaktı. Operasyonun sessizliği ile ilgili her şey halledilince dikkatlerini tüm donanım ve gözetleme ekipmanının yerleştirilmesine yönelttiler. Kapalı devre televizyon kameraları tamamen gizlenmeli veya farklı görünmeliydi ve geminin tamamını görecek şekilde yerleştirilmeliydiler. Aynı yaklaşım dinleme cihazları için de geçerliydi. Geminin kaptan köprüsü kargo güvertesinden 30 metre yukarıda olduğu için kaptan, dümenci ve seyri sefer mühendisine 360 derece görüş alanı sağlıyordu. Köprünün altında kaptanın odası, haberleşme ile seyri sefer odası ve gemi sahiplerinin lüks suiti yer alıyordu. Onların hemen altındaki katta ikinci subay ve gemi mühendislerinin odalarıyla mutfak ve yemekhane bulunuyordu. Tasarımcılar köprünün üzerine ek bir kat çıkarılmasını ve bu en üst katın ana köprü haline getirilerek alttaki bölümün boş bırakılmasını önermişlerdi. Bu boş alan tümüyle kapatılacaktı. Buraya tek giriş ana güvertenin altındaki gizli alandan başlayan bir tünel merdiven ile olacaktı. Üst güvertenin çelik duvarlarının ardına da dakikada 200 mermi atabilen MK-44 Bushmaster çift namlulu otomatik hafif top yerleştirilecekti. Bir kol yardımıyla aşağı inecek olan çelik paneller topun önünü açarak düşman kuvvetlerinin ölüm kusmasını sağlayacaklardı. Tüm planlar onaylanınca ekip dağıldı. Dave Imbiss Güney Kore'ye giderek 3 hafta içinde ordu envanterinden çıkarılmış 3 adet ASA ve bir Bushmaster top satın almayı başardı. Tüm bu ekipman Golden Goose'un gizli bölmelerine yerleştirilmek üzere Tayvan'ın Chilung limanına doğru yola çıktı. Tayvan'dan Ebu Zar'a gaz sahasına olan yolculuk sırasında ASA'ları kullanacak mürettebat bu hantal görünümlü ama son derece etkili makinelerin kullanımı için eğitilecekti. Aynı yolculukta Bushmaster topunu kullanacak olan topçular da eğitim göreceklerdi. Tüm bu adamlar Paddy'nin Sidi Erazik'te oluşturacağı 125 erkek ve bir kadından oluşan personel arasından seçilecekti. 70 kişi Crossbaum'un dünyanın çeşitli yerlerindeki görevlerini bırakıp geleceklerdi. Ekibin geri kalanı Paddy'nin elindeki heyecan ve para için en tehlikeli görevlere bile gitmeye hazır, paralı asker ve kiralık katillerden oluşan kapsamlı bir listeden seçilecekti. Ekibin tek kadın üyesi sadece savaş sanatlarındaki olağanüstü ustalığı nedeniyle değil, Hazel'a olan aşırı benzerliğinden dolayı da ekibe katılmıştı. Rus özel askeri birimi Spetsnaz'da yetişmiş bir Rus kızıydı. Adı Anastasia Voronova'ydı ama kendisine Nastya denilmesini istiyordu. Dipnot, Nastya, İngilizce'deki iğrenç, kötü anlamına gelen nasty kelimesine gönderme yapılmış. Tarık Mekke'ye uçmuş ve orada Puntland'a dönmekte olan hacı kafilesine katılmıştı. Onlarla birlikte feribotla Mogadishu'ya, oradan da otobüsle Gandanga körfezine ulaşmıştı. Orada yerel halkın arasına karışıp iş arayan bir gezgin gibi davranmaya başlamıştı. Hector'ın talimatı hiç yazılı not almadan körfez ve kasabanın yerleşim haritasını hafızasına kazımasıydı. Her bir korsan teknesinin demirlendiği noktayı belirlemişti. Ele geçirilen denizcilerin tutulduğu esir kampının yerini öğrenmişti. Adem'in ana gemisinin ve saldırı botlarının hareketlerini izlemiş ve aklına kaydetmişti. Bu görevdeki en önemli talimatlardan biri de ezeli düşmanı Utman Vadda'nın hareketlerini izlemekti. Utman'ın sefere çıkan ya da görevden dönen ana gemi ya da saldırı botlarından birinde olup olmadığını bilmek Hector açısından yaşamsal önem taşıyordu. Hector'ın planı bu bilgiye dayanıyordu. Çünkü korsanlar arasında Hazel'ı gördüğünde tanıyabilecek olan tek kişi Utman'dı. Her şeye rağmen Hector Utman'ın asla denize açılmayacağına emindi. Bunun Tarık'ın daha önceden açıkladığı gibi basit bir sebebi vardı. Yenilmez savaşçı Utman açık denizlerden öcü gibi korkuyordu. Deniz tutmasından kronik olarak muzdarip olan Utman, okyanus dalgaları tarafından birkaç saat sallandığında ayakta durmak bir kenara, inlemek ve kusmaktan başını kaldıramayan bir enkaza dönüşüyordu. Deniz suyu onun tek zayıf tarafıydı. Gandanga körfezinde kaldığı birkaç hafta boyunca Tarık 4 ticari geminin Kemal Tipu Tip yönetiminde tezahüratlar eşliğinde sahile getirilişine şahit oldu. Her seferinde Adem ve Utman Vadda gemileri karşılamak üzere sahilde oluyorlardı. Ne var ki Adem ne zaman elde edilen ganimeti korsanlara dağıtmak üzere saltanat teknesiyle ele geçirilen gemilere girse Utman hep kıyıda kalıyordu. Anlaşılan oydu ki körfezin sakin sularına bile tahammül edemiyordu. Hector ve Hazel, Goose'un yeni kaptanıyla tanışmak üzere BBJ ile Taipei'ye uçmuşlardı. Cyril Stanford, 10 ay önce 62 yaşında ABD donanmasından zorunlu olarak emekli edilmiş bir savaş gemisinin kaptanıydı. Hala keskin bir zekaya sahip ve sağlıklı olan Stanford, büyük gemilerde çalışmaya da son derece hevesliydi. Asker kökenli bir aileden geliyordu. Atalarından biri 1800 ile 1805 yılları arasında barbar Afrikalı korsanlara karşı savaşmıştı. Cyril Paddy'ye Kaptan Thomas Stamford tarafından 1804 yılında karısına Tunus'tan yazdığı çok eski ve paha biçilemez mektubu göstermişti. Sararmış satırları yüksek sesle Paddy'ye okumuştu. Kutsal kitapları Kur'an'da yazdığına göre peygambere inanmayan tüm uluslar pagan, kafir ve günahkarlarmış ki bunların yağmalanması ve köle yapılması inananlar için hem hak hem de görevmiş. Bu sırada ölen her Müslümanın cennete gideceği de kesinmiş. Stanfordlar 2. Dünya Savaşı'nda zulüm, bağnazlık ve kanunsuzlukla savaşmışlardır diye gururla sürdürmüştü konuşmasını kaptan. En büyük oğlum Robert bu insanlar tarafından kaçırılıp korkunç işkencelere maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Donanmam beni emekliye ayırdı. Ama bu katil pisliklerle bir kez daha hesaplaşmayı çok istiyorum. Golden Goose'u kendisine teslim etmeden önce Hector kaptana gizli görevini ve bunun olası tehlikelerini açıkladı. Cyril görevi memnuniyetle kabul etti. Kendisine eğitmesi için denizcilik geçmişi olan 10 crossbow güvenlik elemanı verildi. Goose'un makine dairesi ve köprüsü o denli üstün teknolojiyle döşenmişti ki, dev tankeri bu kadar az adamla etkin biçimde kontrol edip denizlerde seyretmesini sağlamak mümkündü. Dave Imbiss'te 3 adet ASA'yı saklayacakları bölmelerin inşasını ve gizli odaya topun yerleştirme işleminin son aşamasını izlemek için gemideydi. Golden Goose dış taraftaki liman havuzlarının birinde duruyordu ve Paddy'nin adamlarınca hazırlanan güvenlik şemsiyesi hiçbir şeyi şansa bırakmıyordu. Kıç güvertesinin üzerine brandalar serilmiş ve tüm işlemler onun altında gerçekleştirilmişti. Top, ASA ve diğer tüm hassas malzemeler gece olunca alçak dorselerde getirilmiş ve üzerleri belli olmamalarını sağlamak için siyah plastik örtülerle kapatılmıştı. Gemideki işlerin tamamlanmasına yakın yerleşim mekanları konaklamaya imkan sağlayacak hale geldiğinde Paddy O'Quinn Taipei'ye gelmişti. Sonraki birkaç gün içinde toplam 40 kişilik ilk parti küçük turist grupları halinde peşinden şehre inmişti. Bunların içinde karmaşık elektronik cihazları ve kapalı devre televizyon sistemini çalıştıracak teknisyenler de vardı. Sonra Bushmaster topunu kullanacak topçular, ASA'ların sürücü ve mürettebatını oluşturacak 12 kişi de gelmişti. Paddy'nin zırhlı araçların komutanı olarak seçtiği kişi orduda onun aslı olarak görev yapmış eski bir subaydı. Adı Sam Hunter'dı ve amfibik zırhlı araçların kullanımı ile ilgili derin bilgiye sahipti. Son katılan ama en az diğerleri kadar önemli olan biri de Nastya Voronova'ydı. Hector ve Hazel de kiralık araçlarıyla Paddy ve Rus kızı otellerinden alarak tersaneye getirdi. İlk karşılaşmalarında birbirlerinin rekabetçi özelliklerinin farkına varan iki kadın arasında hoşnutsuzluk oluşmuştu. Hazel, kadının ilk bakışta zarafete sahip dış görünüşünün altında tarih öncesi çağlara özgü bir vahşilik yaptığını fark etmişti. Öte yandan Nastya'nın ise herhangi bir topluluk içinde en çarpıcı güzellikteki kadın olmamaya pek alışık olmadığı anlaşılıyordu. Hazel ve Nastya kiralık aracın arka koltuğunda yan yana oturup ihtiyatlı bir halde sohbet ettiler. Tersaneye geldiklerinde kendilerini Goose'un bulunduğu havuza götürecek feribotu beklerken Hazel, Hector'ı kolundan tutarak biraz uzağa çekti. Paddy ve Rus kız daha şimdiden birbirlerine çarpılmış durumdalar. Yok artık daha neler. Nereden biliyorsun? Kız mı söyledi sana? Onun bir şey söylemesine gerek yok şapşal adam. Aralarındaki şehvetin kokusu portakal çiçeği gibi her tarafı sarmış durumda. Fark etmedin mi? Evet ama ben onu gerçekten portakal çiçeği sandım. Hector güldü. Nastya'nın Paddy'ye abayı yakmış görünmesi Hazel'ın kıza karşı tavırlarının yumuşamasına sebep olmuştu. Artık Hector'ı kızın aşırı çekiciliğinden koruması gerekmeyeceği için kızdan hoşlanmaya başladığını hissediyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Rudyard Kipling. R-U-D-Y-A-R-D K-I-P-L-I-N-G Bushmaster. B-U-S-H-M-A-S-T-E-R Chilung. C-H-I-T-R-L-U-N-G Spetnaz. S-P-E-T-N-A-Z Anastasia Voronova A-N-A-S-T-A-S-I-A V-O-R-O-N-O-V-A Nastya N-A-S-T-I-Y-A Cyril Stamford C-Y-R-I-L S-T-A-M-F-O-R-D Sam Hunter S-A-M-H-U-N-T-E-R